Ayrım 38. Sayfa 208. 7. Marksizm ve Sosyoloji. Marx'tan sonra Marksizm. Marx, 1883'te öldüğü zaman özgün bir bilgi, toplum teorisi ve bilimsel metodoloji kaynağı olarak Marksizm, sosyal bilimler alanında fazla etki yapabilmiş değildi. Marksizmle ilgili araştırmalar büyük ölçüde işçi hareketleriyle sınırlıydı ve 1890'lara kadar da sosyal bilimlerin farklı alanlarında iktisat, tarih ve sosyoloji uzmanlaşmış olan kişileri içine alan geniş kapsamlı bir tartışma başlamamıştı. Marksizmin başlıca akademik eleştirmenleri (parantez) Weber, Durkheim, Pareto, Mosca, Kroeke, Stemler, Sorel. Tarihsel materyalizmi reddetmek üzere yola çıkmıyorlardı. Onlar asıl olarak Marx'ın sosyal bilimler ile modern toplum içinde saptamış olduğu problemlerle ilgiliydiler. Marksizme karşı ilginin gün geçtikçe artması, kısmi ölçüde sınıf mücadelesi, sınıf bilinci ve sınıf dayanışması ilkeleriyle hareket eden örgütlü bir politik eğilim olarak sosyalizmin önem kazanmasının olduğu kadar, Marksizmin sosyalist harekette giderek popülerleşmesinin de sonucuydu. Marksizm, toplumsal gelişmenin özgür yasalarını, sınıf çatışmasının kaçınılmazlığını, sınıfların kutuplaşmasını, giderek artan ekonomik krizleri ve kapitalizmin nihai çöküşünü vurgulayarak, onu topluma ilişkin doğal bir bilim şeklinde açıklayan sosyalist entelektüeller tarafından akademi dışında geliştirilmişti. Engels, Marx'ın mezarının başında Darwin nasıl organik doğanın gelişme yasasını keşfettiyse, aynı şekilde Marx'ın da insanlık tarihinin gelişme yasasını keşfettiğini ilan etmişti. Burada Engels'in Darwin'e ve doğanın tarihine gönderme yapması önemli bir noktadır. Çünkü 1880'li ve 1890'lı yıllarda gelişmiş olan Marksizm, doğa bilimlerinin yöntemlerini kendi yöntemlerinden ayrı görmemişti. İkinci Enternasyonel'in Marksizmi, ilk aşamalarında özellikle pozitivist bir nitelik taşıyordu. 1890'lı yıllarda Marksist teoriyi savunan başlıca politik parti de Alman Sosyal Demokrat Partisi'ydi. Bu partinin liderleri olan Karl Kautsky (parantez 1854-1938) ile Eduard Bernstein'ın (parantez 1850-1932) Engels'le yakın ilişkileri vardı. Marx'ın artı değer teorileri, Alman ideolojisinin bir bölümü ve Kapital'in son ciltleri gibi erken dönemdeki ve daha sonraki yazılarının pek çoğunun yayınlanmasının onuru sosyal demokratlarındı. 1890'da yasallaşmış olan bu parti ilk genel seçimlerde 1,5 milyon oy toplamıştı. Din tarihi, sosyalizm, etik, ekonomik ve politik teori üzerine ciltlerce kitap yazmış olan (parantez) ve Marksizmin papası adıyla anılan Kautsky, Marksist teorinin ortodoks kanadını temsil etmekteydi. Onun figürlerinden pek çoğuna Rus Georgi Plekhanov (parantez 1856-1918) da katılıyordu. Kautsky ile Plekhanov temel kavramlarını pozitivist, evrimci bir temelde tanımlayıp entelektüellerin görevinin yalnızca Marksist düşünceyi burjuva teorisine karşı savunmak, dolayısıyla teorik saflığını korumak olduğunu iddia ederek Marksizmin bütünsel bir dünya görüşü haline gelmesine diğer yazarlardan daha fazla katkıda bulunmuşlardı. Marksizm, Anti-Dürring ile Engels'in esinlendirdiği yolun sonunda bütün toplumsal ve tarihsel fenomenlere uygulanabilecek olan bir dizi kurallar ve genel materyalist ilkeler şeklinde kemikleşmişti. 1890'lı yıllardaki başlıca Marksist yapıtlar ağırlıkla polemik içerikliydi ve Marx'ın analiz yöntemini, onun gelişme yasalarıyla ilgili genel teorisini ve kapitalizmin doğasının sömürücü bir üretim sistemi olduğunu dogmatik biçimde savunuyorlardı. Bernstein 1899'da bu dogmatik kavramları ampirik gerçeklik testine tabi tuttuğu evrimci sosyalizmini yayınlamıştı. Kauskay ile Plahanov'un aksine kapitalizmin tarihsel gelişmesinin Marx'ın kriz teorisini sınıfların kaçınılmaz biçimde kutuplaşacağı görüşünü ya da sermayenin merkezileşmesi yasasını doğrulamadığını savunuyordu Bernstein. İşçi sınıfı yoksullaşmıyor, orta sınıflar silinmiyor, küçük iş yerleri daha çok gelişiyor ve bir sistem olarak kapitalizmin tarihsel açıdan kaçınılmaz bir çöküşe mahkum olduğu doğrultusunda kanıtlar ortaya çıkmıyordu. Bernstein, tarihin ne demir yasalar ne de tarihsel zorunluluk doğurduğu sonucuna varmıştı. Sosyalizm, tarihsel açıdan kaçınılmaz bir gelecek adına yapılan çağrılarla değil, bilakis sosyalizmin etiğiyle Kantçı ahlak felsefesinin (parantez) bireylerin araçlar ya da vasıtalar değil, kendi başlarına amaçlar olarak görüldüğü bir felsefe. A priori kategorileriyle doğrulanmalıydı. Bernstein'a göre hareket her şeydi. Nihai hedef yoktu. Bernstein'ın kendi analizinden çıkarmış olduğu sonuçlar, revizyonizm adıyla tanınmaya başlamıştı. Kapitalizm, Marx'ın kapitali yazdığı zaman var olandan tedrici ve barışçı biçimde daha karmaşık bir toplumsal yapıya doğru evrim geçirirken, demokrasiyi, yurttaşlığı ve eşitliği sistemin kendi içinde yaymak mümkündü. Böylece sosyalizm mücadelesi, disiplinli bir parti aygıtının devlet iktidarını şiddete dayalı fethine değil, parça parça gelişen evrimci bir sürece oturtulmuş oluyordu. Bernstein'ın Marksizm eleştirisi, Marx'ın kapitalizm analizinin fiilen her ayrıntısıyla doğru olduğunu tekrarlayıp duran Kautsky tarafından derhal reddedilmişti. Ona göre Bernstein, istatistikleri yanlış yorumlamıştı. Yine de Marksizmin modern sosyolojinin ışığındaki zayıflıklarını öne çıkardığı için revizyonizm tartışması önem taşımaktadır. Revizyonizm, özel olarak kapitalizm içinde 1860'lardan beri görülen ve Ortodoks Marksizmin dogmatik reçetelerini sırlamayacak değişiklikler üzerinde yoğunlaşıyordu. Marksizm, bütün bilim olma iddialarına rağmen kendisini çürütebilecek hiçbir olgu ya da tarihsel kanıt bulunmadığını iddia eden yarı dinsel bir sistem şeklinde kemikleşmişti. Revizyonizm tartışması, akademik çevrelerin Marksizmi her gün daha fazla yöneltmeye başladıkları eleştirilerden pek çoğunu da yansıtmaktaydı. Marksistler ile Burjuva toplum biliminin temsilcileri arasındaki ilk önemli tartışma 1894'te 1. Uluslararası Sosyoloji Kongresi'nde patlak vermiş, 1890'lı yıllar ile 20. yüzyılın başlarında başka tartışmalara tanık olunmuştu. Toplumsal değişimin kaçınılmaz olduğunu öngören Marksist teori, doğal zorunluluk yasaları bulunduğu anlayışı ile insan failin dışsal koşulların bir ürünü haline indirgenmesi yaklaşımı gibi katı düşünceler nedeniyle özellikle eleştirilmekteydi. Marksizm, toplumun ekonomik temeli ile ideolojik üst yapısı arasındaki ilişki konusunda katı, mekanik bir görüşü, (parantez) fikirleri sınıfsal çıkarların pasif bir yansıması haline getiren bilgi teorisini savunuyordu. Kauskay, bu modeli sosyalist teorinin işçi hareketinin dışında (parantez) ayrıcalıklı konumları sayesinde diğer bütün grupları etkileyen sosyoekonomik determinizmden kurtulmayı başaran entelektüellerin ürünü olarak gerçekleşen kendi gelişmesini açıklamak amacıyla geliştirmişti. İşçiler ancak sınırlı bir bilince ulaşabilirlerdi ve bu da genel olarak ekonomik bilinçti ve sendikal istemlere yönelikti. Kapitalizm, çelişkilerin ve gerilimlerin yoğunlaşması sonucunda nesnel sınıf mücadelesini keskinleştirdiği için işçi sınıfı Marksist teoriye giderek daha duyarlı hale geliyordu. Bu seçkinci konumun önemli sonuçlarından bir tanesi, devletin yukarıdan gelen sosyalist önderliğin müdahalesinin sonucunda toplumsal dönüşümün bir aracı olarak tanımlanmasıydı. Bu pasif bilinç anlayışı ortodoks Marksizmin temelinde vardır ve Lenin'in (parantez 1870-1923) biraz ileride tartışılacak olan öncü parti teorisiyle daha da geliştirilmiştir. Weber, Durkheim ve Simmel, modern kapitalist toplumun giderek artan karmaşıklığını, homojenliğini değil, dikkate alan iradeci bir sosyolojinin lehine olacak şekilde Marksist ekonomik yasalar anlayışını reddetmişlerdi. Bununla birlikte Marksizm'de pozitivist öğelere yöneltilen eleştiriler, Marksist hareketin kendi içinden çıkmıştı ve sosyalist hareketin dışında duran entelektüellerle sınırlı değildi. İtalyan Marksist Antonio Labriola (parantez 1843-1904) ile Fransız devrimci sentikalizm teorisyeni Georges Sorel (parantez 1874-1922) Marksizmin doğal gelişme yasalarına dayanan dışa kapalı bir sistem olması anlayışıyla mücadele etmeye çalışmışlardı. Vico'nun insanlığın yalnızca kendi yarattığı şeyleri bildiği görüşünden hareketle 1890'lı yıllarda Marksizm üzerine geniş biçimde yazmış ve Vico üzerine önemli bir denemeyle katkıda bulunmuştu Sorel. Labriola'nın çalışmalarını, özellikle materyalist tarih anlayışı üstüne denemeleri (parantez 1896) Fransa'ya tanıtmıştı. Yine de Sorel, Marksizmin totallik teorisi olmasından ziyade eylem teorisi olmasına ilgi duymaktaydı ve bu iki öğenin Labriola'nın çalışmalarında birleşmiş olduğunu görmek oldukça ilginçti. Labriola, toplumsal sınıflar ile bireyleri bütünle ilişkileri içinde gelişen parçalar şeklinde analiz ederek topluma bütünsel bir açıdan bakan anlayışı kabul ediyor. Ayrıca fikirlerin özgül toplumsal koşullara denk düştüğü temel üst yapı modelini benimsiyordu. Ancak bu noktada kalmayan Labriola, tarihsel formasyonların eşsizliğini vurgulayıp insanın faaliyeti, bilinci ve dolayısıyla praksisine odaklanmış bir değişim teorisi lehine basit üçlü toplumsal değişim şemasını (parantez tez, antitez, sentez) reddederek doğalcı Marksizmin ötesine geçmekteydi. Sorel gibi Labriola'nın saldırıları da ekonomik determinizm yaklaşımına ve tarihsel değişimin tamamen ekonomik faktöre dayanarak açıklanabileceği teorisine yönelikti. Labriola, tarihsel süreci entelektüel ve maddi kültürün organik bakımdan birbirine bağlı olduğu tarihsel bir totallik olarak açıklıyordu. Tek tek tarihsel olaylar basit, karşılıklı ekonomik nedenselliğe gönderme yaparak açıklanamazdı. Labriola, bir toplumun ekonomik yapısının onun organik birliğinin temeli olduğunu vurguluyordu. Dolayısıyla söz konusu olan kültürel güçleri ekonomik güçlerde özümleme ve toplumu tek bir faktöre bağlayarak açıklama sorunu değildi. Labriola'ya göre maddi yaşamın ve entelektüel kültürün bütün öğeleri tarihsel çağın bir ifadesiydi. Açıklayıcı bir totallik ve tarihsel gelişmenin her şeyi saran sürecindeki organik birlikleri nedeniyle pozitivist açıdan dışsal olgular olarak analiz edilemezlerdi. Bu totallik kavramının içinde bu haliyle başat bir öğe yoktu. Tarihsel olaylar ile sosyolojik süreçler ekonomik güçlerle bağlantılı olarak söz konusuydu. Ancak asla pasif ifadeler ekonomik güçlere indirgenemezdi. Parantez Labriola 1967. Gerçeklik verili bir durum değildir. İnsanın faaliyetiyle yaratılmıştır. Sosyalizmin hedefi uzak bir geleceği beklemekte yatmaz. Sosyalizmin hedefi praksisin sonucudur. Keşfedilmeyi bekleyen bir hakikat yoktur. Yalnızca yapılması gereken bir hakikat vardır. Sorel'de Labriola'nın vulgar Marksizmi ve onun kaba ekonomik determinizmini reddetmesini övgüyle aktarıyordu. Sorel, etkili olan iki sosyalist derginin editörü konumuyla Marksizmi derinliğine irdelemeyi önermiş ve 1890'lı yılların sonlarında revizyonizm tartışması bir bilim olarak Marksizm ve sosyalist teoride etiğin rolü gibi konularda eleştirel denemelerle katkıda bulunmuştu. Ne var ki 1903'ten sonra Ortodoks Marksizminden hayal kırıklığına uğrayarak adım adım koptu ve devrimci sentikalizme yöneldi. Daha sonra özellikle şiddet üzerine düşünceler (parantez 1908) adlı yapıtıyla kendi mit teorisini geliştirmeye koyuldu. Sorel'in savına göre Ortodoks Marksizm bir tür tarihsel kaderciliğe dönüşerek yozlaşmıştı ve bu yozlaşmanın temeli güya bütün kapitalist sistemin genel bir kriziyle ve ondan sonra gerçekleşecek politik dönüşümle doruk noktasına ulaşan periyodik ve katastrofik ekonomik krizlerdi. Kauskay ve diğerlerinin indirgemeci formülleri tarihin gerçek yazarları ile aktörlerini toplumsal ilişkilerin üretici güçlerin gelişmesi tarafından olduğu kadar insanlar eliyle de kurulduğunu görmezlikten geliyordu. Sorel, vulgar Marksizmin akıllı bir eleştiricisiydi. Onun çalışmaları, Vico'nun eserlerinde gömülü hazineler diye adlandırdığı birikimden, bilhassa da toplumsal dünyanın insanlığın eseri olduğu, insanlığın yalnızca kendi yarattığı şeyleri anladığı nosyonundan etkilenmişti. Anlaşıldığı gibi Sorel'in gözünde toplumun doğal bir tarihi, bilimsel bir sosyalizm yoktu. Revizyonizm tartışmasında da Bernstein'ın tarafını tutmuştu. Sosyalizm önündeki problem, çalışan sınıflarda üretici güçleri idare etmelerini sağlayacak üstün bir kültür geliştirmektir. Bugün proletarya bu kültüre sahip olmaktan uzaktır. Parantez Sorel 1976 sayfa 126 157-164. Sosyalizmin haklılığını gösteren şey tarihsel gelişmenin nihai sonuna çağrılar değil, proleter kurumların ve kültürün etik üstünlüğü olmalıydı. Sorel, antibilimciliği ve aktif insan öznenin rolünü en aza indiren ya da tamamen ortadan kaldıran toplumsal değişim teorilerine karşı genelde güvensizlikle yaklaşması sonucunda Marksist metodolojinin bütüncül yaklaşımına karşı çıkma ve aktörlerin iradeci pratiğine temellenen atomistik bir toplum anlayışını savunma noktasına gelmişti. Temel görüşü değişimin işçi sınıfı içinde kolektif biçimde örgütlenmiş ancak bugünkü sistemin çelişkilerini ve alternatif bir toplum özlemini yansıtan iradeye bağlı olarak gerçekleştiği yönündeydi. Genel grev miti de kesinlikle bu çerçevede bu imgeler sistemi şeklinde duyguların sezgisel yoldan işçi sınıfının deneyiminin ayrılmaz bir parçasını oluşturan sosyalizme yönelmesiyle etkili oluyordu. Aşağıda göreceğimiz gibi Sorel'in yazıları genelde 20. yüzyıl başlarındaki Marksizmin gelişmesi açısından fazla bir önem taşımamasına rağmen İtalyan Gramsci'nin Marksizmini özellikle de bilimci antihumanist materyalizme yönelik eleştirileri etkilemişti. Bu bölümde geçen yabancı kelimeler: Croce, C, R, O, C, E. Stamler, S, T, A, M, M, L, E, R. Edward Bernstein, E, D, U, A, R, D, B, E, R, N, S, T, E, İ, N. Georgi Plehanov, G, E, O, R, G, I, P, L, E, H, A, N, O, V.